Ayrım 14.
Körlük nedenlerinin yaşla olan ilişkisi. Gene yabancı memleketlerde yapılan inceleme sonuçlarına göre doğuştan olduğu söylenen görme özürlerinin 1/3'ünde bundan fazla açıklayıcı bilgi verilmemektedir. Geriye kalanlarsa optermiya, atrofi, doğum zorlukları yüzünden olmuştur. 5 yaşından önce baş gösteren görme özrü olaylarının nedenlerinden birincisi optermiya nigratorumdur. Bu ise bu yaş grubu ile ilgili sebeplerin 1/5 oranındadır. Bunun hemen arkasından kazalar gelmektedir. Bununla birlikte menenjit, kızıl, kızamık bu yaştaki körlüklerin 1/4'üne sebep olmaktadır. 5-9 yaşları arasındaysa en başta gelen neden kazalardır. Bu yaştaki körlüklerin 1/4'ünden fazlasını bu neden ortaya çıkarıyor. Menenjit, kızıl ve kızamıksa 1/5'ini oluşturmaktadır. Bunların hemen arkasındansa katarakt ve trahom gelmektedir. 10-19 yaşları arasında da ateşli silahlarla ilgili olanları başta olmak üzere gene kazalar en önemli nedendir. Katarakt ve atrofi oranları da bu yaşlarda biraz yükselmektedir. 20-44 arasında da kazalar başta geliyor. Yalnız kaza çeşitlerinde değişiklik görülmektedir. Patlama ve endüstri kazaları bu yaşlar için başta gelmektedir. Bunları atrofi, katarakt izlemekte, glaucomanın da önemi artmaya başlamaktadır. Neden olarak trahom da önemini bu yaşlarda kaybetmektedir. 44-65 yaşları arasında katarakt birinci sıraya geçmiştir. Bunu glaucoma izler, atrofi ise 3. sıraya iner. Bu yaş diliminden sonra da katarakt önemini korur. Ortaya çıkan körlüklerin 1/3'ünün bu yüzden geliştiği belirtilmektedir. Bu dilimde glaucomanın önemi de biraz düşer. Görme özürlerinin mesleklerle ilişkisi. Batı memleketlerinde yapılan araştırmalar, görme özürlerinin gençlik ve yetişkinlik yaşlarında mesleklerle de bir ilişkisi olduğunu göstermektedir. Sayısal incelemelerin sonuçlarına göre genel hastalıklar sonucu olarak görme kaybına uğrayanlar arasında, büro gibi kapalı yerler ve işlerde çalışanlar arasında daha çok rastlanmaktadır. Açık havada bedenleriyle çalışanlar arasındaysa bu neden en aşağı düzeydedir. Belirli tür yapı işlerinde çalışanlar arasında katarakt olaylarını ülke ortalamasının üstünde rastlanmaktadır. Trahoma ise kırsal bölgelerde tarım işlerinde çalışanlar arasında daha çok rastlanmaktadır. Retina kopmaları ile iris hastalıklarına yüksek meslekten olanlarla bazı çeşit büro görevlileri arasında daha sık rastlanmaktadır. Görme özürleriyle meslekler arasındaki en güçlü ve ilginç ilişki kazalarla iş çeşitleri arasındadır. Özellikle maden ocakları, yüksek fırınlar, kaymak yapma ve sıcak madenlerin işlenmesinde makine kullanan işçiler arasında kazalar yüzünden oluşan görme kayıplarının oranı bütün ülke için benimsenen ortalamanın 2 katından fazladır. İstenirse savaş sonucu olanlar da buna eklenebilir. Ne oranda önlenebilir? Geniş sınırlı bir iyimserlik içinde düşünülecek olursa tıp uygulamaları, koruyucu tıp, endüstri ve öteki tür kazaların önlenmesi için gerekli tedbirler geliştirilir ve iyi uygulanırsa görme kayıplarını geniş ölçüde önlemek mümkün olabilir. Fakat bu iyimser sonuca bugün gelişmiş memleketlerde bile henüz erişilemediğine göre yeni birçok şeylerin bulunması ve uygulanması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu ülkesel sonucu bir yana bırakarak başarılması elimizde olan olanaklardan söz etmek daha doğru olur. Bunları şöyle sıralayabiliriz. A. Bütün doğumlarda doğuma yardım edenlerin doğumu izleyen birkaç gün içinde bebeğin gözlerine birer damla nitrat darjan damlatması, optermiye niyatorum olaylarının tümünü önlemeye yetecek yalın bir tedbirdir. Hıfz-ı sıha yasamız doğumla uğraşan yetkilileri bu konuda sorumlu tutmaktadır. Fakat yurdumuzda doğum olaylarının büyük kısmında belgeli bir ebe de bulunmadığı için bu tür tedbir uygulanamamaktadır. B. Trahom ile ilgili ihtilatları da bugün tüm önleyebilecek durumdayız. Son 30 yıl içinde Trahom bölgesi olarak adlandırılan Güneydoğu bölgesindeki sonuçlar bunu göstermektedir. Gerek optermiya nigratorum gerekse Trahom, Batı memleketlerinden birçoğunda bugün körlük nedeni olmaktan çıkmıştır. C. Erken doğumlarla ilgili olarak ortaya çıkan retrolental fibropletkiya ki 940-950 arasında Batı'da önemli bir neden haline gelmişti, bugün tüm önlenme yolu bilinmektedir. Ç. Doğal frengiden oluşan körlüklerde gerekli tedbirler uygulanırsa kontrol altına alınabilir. D. Çiçek, kızamık gibi körlük nedenleri gerekli aşılama programları ile tüm önlenebilir. E. Gebelik süresinde baş gösteren kan uyuşmazlığı, kızamıkçık, anoksiya, beyin kanaması gibi nedenlerin etkilerini tüm önleyecek tıp teknik ve yöntemleri geliştirilmiştir. F. Beslenme konusunda edinilen bilgiler ve gelişen besleyici tedbirler özellikle uzak doğuda vitamin B yoksunluğunun yarattığı körlükleri bir hayli kısıtlamıştır. G. Vereme karşı geliştirilen koruyucu aşılar ve etkili tedavi araçları bu mikrobun yarattığı göz ihtilatlarını da yok edecek niteliktedir. Birleşik Amerika'da henüz 1930-40 arasında gerek genel hastalıklar ve gerekse özel göz hastalıklarının oluşturduğu görme özürlerinin %40'ının önlenebilir nitelikte olduğu kabul ediliyordu. Bugünse tıp ve öteki alanlarda gerçekleşen gelişmeler sonunda bu oranın daha bir hali yükseltilebileceğini ileri sürmek yanlış olmaz. Bunlardan başka gerekli tedbirler alındığı takdirde kazalardan oluşan körlüklerin hiç değilse 5'te 4'ünün de önlenebilir nitelikte olduğunu inanılmaktadır. Bunun ilgili oranı da %40'a ekleyecek olursak önlenebilir duruma gelenler neredeyse 4'lü 3'ü bulabilir. Önlemenin yolları. Bu ve genellikle koruyucu tıp hizmetlerinin gelişebilmesi için aşağıda belirtilen yönlerde gerekenin yapılması önerilebilir. 1. Tıp hizmetlerini yeterli biçimde yaygınlaştırmak zorundayız. Bunun bir yöne denenmesine girişildiği gibi tıp hizmetlerini toplulaştırmaktır. İkincisi ise doktor sayısıyla birlikte ebe, sağlık memuru ve teknisyenleri, hasta bakıcı, hemşire gibi doktora göre daha kısa sürede yetişecek sağlık personelinin sayısını hızla artırmak zorundayız. Batı memleketlerinde yeterli ve verimli olabilmesi için her doktorun yönetiminde alt aşamadaki sağlık personelinden 15'inin çalışması gereği benimsenmiştir. Bizde ise durum bunun aksinedir. Doktor sayısı yurt çapında yetersiz olmakla beraber alt aşamadaki sağlık personelinden daha çoktur. Bunun sonucu olarak sağlık kurum hizmetlerimiz ciddi biçimde aksamaktadır. Aksatılmayan yerlerde doktor, alt basamak yardımcılarında görevini üstüne almak zorunda olduğu için daha az sayıda hastaya bakabilmekte ve değerli insan gücü israf edilmektedir. Koruyucu tıbbın önemli geliştirildiği ülkelerde hemşire, sağlık memuru, ebe gibi görevlilere yeterli eğitim vererek ön savaş çizgisinde çalıştırılmaktadır. Bunlar ancak bilgi ve yetki sınırlarını aşan vakaları bağlı oldukları doktor ya da sağlık merkezine aktarmaktadır. Böyle hizmetler çok daha kolayca yaygınlaştırılabilmektedir. 2. Okullarımızda rehberlik merkezleri tıp fakültelerinin öncülüğü ile düzenli aralıklarla göz taramaları yapmalıdır. Ankara Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nin bu kent okullarında yaptığı bir tarama ilginçtir ve örnek gösterilebilir. 80 bin çevresindeki öğrenci sinelen levhası kullanmayı öğrenmiş öğretmenlerince göz yoklamasına konu olmuştur. Bunlar arasından ortalama %5'ine yakının düzeltilmesi gereken görme zorlukları olduğu bulunmuştur. Bu gibi taramalar gerek okul sağlık örgütünün gerekse ana babanın ele alınması gereken vakaları zamanında ayırt etmesini sağlar. 3. Okul programlarında göz ve sağlık tedbirlerine önemli yer verilmelidir. Öğrencilerin göz hastalıkları, kaza çeşitleri, sağlıklı okuma alışkanlıkları gibi konularda öğretim ve eğitim ihtiyaçları var. 4. Koruma ve önleme çabalarını gereken hallerde yurttaş ve görevliler için zorunlu duruma getirecek ya da sorumlulukları belirleyecek yasa ve yönetmeliklere ihtiyaç var. Cumhuriyetin başından beri yürürlükte olan Hıfz-ı Sıha Kanunu'nun günümüzün olanak koşul ve gereklerini karşılayabilecek yeterliğe getirilmesi gerekir. Daha başka yasalara da ihtiyaç duyuluyorsa onları da oluşturma tedbirleri alınmalıdır. 5. Okul sağlık örgüt ve hizmetlilerinin yeterli duruma getirilmesi zorundayız. Bu hususta büyük okullar için okul hemşireleri, küçükler için gezici hemşirelikler önerilebilir. Düzenli aralıklarla öğrenciler bunlarca taranmalı, gerekenler hastane ve sağlık merkezlerine gönderilip bakılabilmelidir. 6. Son olarak bu konuda halk eğitimine büyük bir ağırlık ve öncelik verilmelidir. Bugün gazete, dergi, broşür ve benzeri basılı eğitim araçlarının yanı başında radyo, televizyon da gelişip yaygınlaşmaktadır. Bunlar yoluyla kamuoyu sağlığı bozan nedenler, yararlanılacak sağlık kurumları ve bunların yolları konusunda sürekli olarak uyarmak ve eğitmek zorundayız. Trahom Savaşı ile ilgili yaşantıların öğrettiği önemli gerçeklerden birisi de, önlemede en modern ve yeterli kurum ve hizmetlerin varlığı sonuç almaya yetişmemektedir. Halk bunlardan yararlanmak ve gerektiğine inanmalı ve nasıl yararlanabileceğini de öğrenmelidir. Trahom Savaşı'nda köye gelen gezici kliniklere rağmen hastaların birçoğunun koca karı ilaçları kullanmaya devam ettikleri görülmüştür. 7. Bugün Sağlık Bakanlığımızın elinde yurttaki hastanelerde göz hastalarına ayrılan yatakların sayısı, göz hastalıkları ihtisası yapmış olan doktorlarımızın kaç kişi olduğu konusunda bilgi yoktur. Etkili önlemenin en önemli gereklerinden birisi de yurdumuzda göz hastalarına ayrılan yatak sayısının yeterli olması ve görme özürlerini tedavi ve düzeltme yetkisi bulunan uzmanların sayıca yeterli olmasıdır. Her iki gereğin de yurt ihtiyaçlarının hayli altında olduğu ileri sürülebilir. Fakat açığın ne kadar olduğunun kesin olarak bilinmesi ve izlenmesi gerekir. Ancak bu yoldan giderici tedbirlere eğilmek yolu bulunabilir. 8. Bu konuda tekrarlayacağımız en önemli tedbir ise görmez özrü nedenlerinin sürekli ve yeterli olarak sayısal önemlerinin belirlenmesi zorundayız. Bu konuda yalnız nedenleri önem sırasına dizmek yetmez. Cinsiyet, yaş, bölge, sosyoekonomik durum, kalıtım sağlık gibi hususlarla olan ilişkilerinin de aydınlığa çıkarılması zorundayız. Sağlık Bakanlığı İstatistik Genel Müdürlüğü'nün bu hayati istatistikleri en güvenilir yol ve yöntemlerle sağlaması gerekir. Aksi takdirde önleme açısından en önce neye ve nerelerde saldırmak gerekeceğini kestirmek zor olur. Başka deyişle, önleme çalışmalarının etkili biçimde planlanması söz konusu edilemez. Bölüm 8. Okul öncesi eğitim. Örgün eğitimin başlangıç yaşının ne olması gerektiği konusundaki görüşler son çeyrek yüzyıl içinde önemli gelişme ve değişmeler göstermiştir. Geleneksel olarak uygar toplumlar çocuğun ancak okul olgunluğuna 6-7 yaşlarında erişebildiklerini benimsemişti. Bu uygulamaların peşinden özel eğitim hareketlerinin etkisiyle okul öncesi eğitimi hareketi denenmeye ve gelişmeye başlamıştır. Başlangıçta bunun temelinde yatan görüş şuydu. Anaokulu denilen 5-7 yaş arasındaki dönemde de kurumsal bir eğitim hem temel alışkanlıkların kurulup pekiştirilmesini kolaylaştırır hem de çocukları örgün eğitime hazırlar. Başlangıçta gönüllü bir hizmet olarak gelişen okul öncesi eğitimi, özellikle son çeyrek yüzyıl içinde birçok gelişmiş ülkelerde zorunlu öğretimin aşağı doğru bir uzantısı olarak benimsenip yaygınlaşmıştır. Özel eğitim ve okul öncesi. Okul öncesi eğitimin yöntem ve araçlarının gelişmesi ve yaygınlaşmasında ayrıcalığı olan çocukların, özel eğitiminin küçümsenemeyecek bir etkisi ve katkısı olmuştur. Segon ve Mü, Montessori gibi özel eğitimciler, gerizekalı çocukların eğitimine olağandan erken başlanır ve yeterli duyu ve algı eğitimine konu yapılırlarsa, yeteneklerinin geliştirileceği varsayımıyla bu tür denemelere girişmiştir. Bu konudaki görüş ve anlayışın denemeler ve araştırmalar sonucu olarak değişmesine rağmen, anaokulunu hem özel eğitim hem de genel eğitim için gerekli ve hatta zorunlu olmasını gerektiren yeni dayanaklar ortaya çıkmıştır ve çıkmaktadır. Genel eğitimle ilişkili olanların özel eğitime de dolaylı ve dolaysız açılardan etkisi olacağından, bu nedenlerin tümünü bir arada sıralamak daha uygun olacaktır. A. Toplumların yapısının çeşitli nedenlerle kentleşmeye doğru gelişmesi, ekonomik koşulların ana babadan her ikisini çalışmaya zorlaması, çocukların daha erken bir yaşta örgüt eğitime alınmalarını zorunlu kılmıştır. B. Gelişim ruh bilimi ve eğitim konusundaki bilgilerimizin gelişmesi sonucu çocuk eğitiminin bir uzmanlık ve meslek ihtisası durumuna girmesidir. Böylece ana babanın görgü ve geleneklerle çocukların eğitmeye uğraşmalarından çeşitli sorunların ortaya çıkabildiği sonucuna varılmıştır. Böylece eğitici uzman çocuğun eğitimine ne kadar erken el koyarsa o kadar yararlı olur tutumu gelişmiştir. C. Okul öncesi eğitimi gören çocukların görmeyen eşitlerinden okul öğretiminde daha başarılı oldukları saptanmıştır. Ç. Okuma, yazma, hesaplama gibi temel becerilerin uygun yöntemlerle geleneksellik okul yaşından önce de başlayabileceğini deneyler göstermiştir. Bu aşamada bunların düzenli öğretimine gidilmese bile hazırlayıcı beceri ve yaşantıların geliştirilebileceği anlaşılmıştır. D. Özellikle kültürce yoksun çevrelerden gelen çocukların anaokulunda okul öğrenimine karşı güdülendirilmesi ve şartlandırılması olanağı elde edilmektedir. E. Özel eğitimi gerektiren ayrıcalıklı çocukları okul öncesinde nasıl yetiştirmek gerektiği konusunda ana baba olağan çocuklarınkinden de yetersiz kalmaktadır. Örneğin, görme zorluğu ile doğan ya da doğumun arkasından bu duruma düşen çocuklar karşısında önce de değinildiği gibi ana baba bir suçluluk duygusu içine düşmektedir. Bu yüzden ya çocuğu herkesten gizlemek ya da ona karşı aşırı dövünlük geliştirmektedir. Bu tutumların sonucu olarak özürlü çocuğun gelişimi hemen her yanıyla engellenmektedir. Başka bir örneği işitme kaybı olanlarla ilgili olarak belirtebiliriz. Böyle doğan çocuğun sesli ifade etkinliklerine ve yoluna çok erken bir yaştan bilinçli duruma getirilmesi gerekir. Çocuk olağan dil öğrenme yaşına gelmeden ses çıkarma alıştırmalarına hazırlanmalı, arkasından konuşma öğretiminin temellerine girişilmelidir. Ortalama ana baba uzman kişi ve kurumların rehberliği olmadan bu işi başarabilmeleri söz konusu değildir. Bu yüzden işitme zorluğu olanların çok erken bir çağdan başlayarak konuşma kliniklerine muntazaman getirilmeleri gerekir. Anaokulu da gene aynı nedenle zorunlu sayılabilir. F. Bu aşamadaki örgün eğitim hem tek çocukların hem de özel eğitimi gerektirenlerin özellikle toplumsal gelişimleri açısından yararlı ve gereklidir. Yaştaşlarıyla oynama ve oyun yoluyla öğrenip gelişme olanakları geniş ölçüde sınırlanmış olan bu çocuklar anaokulunda elverişli bir ortam bulurlar. G. Okul öncesi eğitimi aile eğitiminin yerini almak için örgütlenmiş değildir. Aksine aileyle işbirliği halinde bu hizmeti daha etkili biçimde yapmak amacıdır. Bu yüzden ana babayı çocuk eğitimi konusunda yetiştirmek için gerekli çabayı harcar. Bundan başka onların yardım ve desteğinden geniş ölçüde yararlanır. Okul öncesi eğitimin genel ve özel eğitim açısından gerekçesi sayılabilecek bu özetlemeden sonra görme özürlüler için bu hizmetin nasıl örgütlenebileceğine yöntem ve araçlarını ilebiliriz. Örgüt yöntem ve araçlar. 222 sayılı İlköğretim Yasası yürürlüğe girinceye kadar yatılı kör okulları ve öteki özel eğitim kurumları 6972 sayılı değiştirilmiş korunmaya muhtaç çocuklar yasasına dayanılarak kuruluyordu. Bu yüzden bu tür kurumların adlarının sonuna bir de yetiştirme yurdu eklidir. Bu süre içinde kurulan körler okullarında anaokulu kurma tedbiri gerçekleştirilememiştir. Çünkü 6972'ye göre korunacak çocuklarla 6 yaşın sonuna kadar Sağlık Bakanlığı, 7'sinden 18 sonuna kadar da Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgilenmesi gerekmektedir. Bu yüzden Milli Eğitim Bakanlığı'nın kurduğu özel eğitim kurumlarında okul öncesi hizmetler geliştirilememiştir. 222 sayılı yasa ile Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi yükümlülüğünü üzerine almıştır. Ayrıca aynı yasa bu bakanlığa deneme çerçevesi içinde anaokulları kurma yetkisini de tanımıştır. Bu yüzden bu yasanın sağladığı kolaylıklardan yararlanarak gerekli olan her tür özür grubu için okul öncesi eğitimi kurum hizmetlerini geliştirmek olanağı var. Bunu iki farklı açıdan örgütlemek ve geliştirmek düşünülebilir. Hatta iki farklı tutumun bir arada geliştirilmesi belki daha da uygun olur. 1. Okul öncesi eğitimi yatılı özel eğitim kurumlarına bağlı olarak örgütleyip geliştirmek. Bu durumda olan çocukların çok erken bir yaşta aile çevrelerinden koparılıp yatılı kurumlara yerleştirilmeleri olumlu bir öneri değildir. Bu yüzden böyle bir örgütte gündüzlü öğretim öncelik verilmelidir. Ancak korunmaya muhtaç durumda olan ya da başka elverişsiz koşulların zorunlu kıldığı çocuklar buralara yatılı olarak alınma yoluna gidilebilir. 2. Bu kurumları yatılı okullar dışında bağımsız hizmetler olarak kurup geliştirmek. Özürlü çocuğun ailesiyle olan ilişkilerini sürdürmesi açısından bu tür kurumların daha elverişli olabileceği düşünülebilir. 3. Üçüncü bir ihtimal de olağan okul öncesi kurum hizmetlerinden bu çocuklar için de yararlanmaktır. Belki gezici anaokul öğretmenliği biçiminde özel bir hizmetle çeşitli olan anaokullarına yerleştirilmiş olan çeşitli özürün gerekli eğitim hizmetini sağlaması mümkün olabilir. Hem özürlü çocuğun öteki çocuklarla kaynaşmasını kolaylaştırması hem de daha ucuz olması yüzünden bu tip ötekileri üstün sayılabilir. Fakat böyle bir ortamdan bütün özür çeşitlerinin ve özürlü bireylerin yararlanabilmesinin söz konusu olmayacağı unutulmamalıdır. Yetenekleri, kişiliği, toplumsal olgunluk ve becerileri yeterli olanlar bu ortamdan daha iyi yararlanabilir. Buna karşılık aşırı korunmuş ya da ek özür olanların yararlanabilmesi pek umulamaz. Görme özürlüleri de kapsamak üzere okul öncesi eğitiminin bu yönlerde geliştirilmesi yararlı, gerekli ve hatta zorunludur denebilir. Amaçlar. Görme özürlü çocuklar için kurulacak okul öncesi eğitiminin en önemli amaçları şöylece belirtilebilir. A. Düzenli ve sürekli olarak bu durumdaki çocukların yaşantılarını zenginleştirip yaşam alanlarını genişletmek. B. Temizlik, düzen ve benzeri temel alışkanlıklarını geliştirip pekiştirmek. C. Hareket özgürlüklerini destekleyip geliştirerek kendilerine yeter duruma gelebilmelerine yardımcı olmak. C. Birlikte çalışmak, oynamak ve öğrenmek gibi etkinliklerle toplu yaşamanın ve çalışmanın gerektirdiği becerileri geliştirmek. D. Okuma, yazma, hesaplama gibi okul öğreniminin temel becerilerini öğrenmeye hazırlayıcı tutum yaşantılarını kazandırmak. E. Sağlam kalan duyu organları yoluyla sağlayacakları duyumlardan algı, tasarım ve kavram geliştirmekte en etkili biçimde yararlanmanın yollarını öğrenmektir. F. Ana dili alanındaki becerilerini geliştirmek ve ana dilini gerek bir düşünme ve gerek ifade aracı olarak kullanmaktaki yeterliklerini geliştirip artırmaktır. Program, metot ve araçlar. Bu amaçlara erişmeyi sağlayacak olan program, yöntem ve araçların özelliklerini de şöyle özetlemek mümkündür. A. Okul öncesi programının ilk gereklerinden birisi ana baba eğitimini kapsamasıdır. Görme zorluğu olan çocukların gerek anaokuluna gelmeden önce, gerekse bu kuruma başladıktan sonra ana babaca nasıl eğitilmesi gerekeceğini öğretmek zoru vardır. Daha önce değindiğimiz araştırma sonuçları onların özürlü çocuklarına karşı olan tutumlarının çoğunlukla yararlı değil zararlı olduğunu göstermektedir. Bu yüzden ana babaya şunların benimsetilmesi için her olanaktan yararlanılmalıdır. A. Görme özürlü çocuğu olduğu gibi benimsemeyi öğrenmek. B. Bu durumda doğan bebeklerin uygun beslenme, bakım ve öteki ihtiyaçlarının karşılanmasının en uygun yollarını öğretmek. Bu konular olağan çocuklarınkinden fazla bir farklılık göstermez. C. Kör bebeklerin çevresini ses uyaranları açısından zenginleştirmek gerekir. Oyuncak çıngıraklar, çalar saat, ötücü kuş ve benzeri şeyler yararlı olur. D. Anne, bebek daha 2-3 aylıkken başlayarak onunla konuşmalı ve sesli konuşmaya bilinçli duruma getirmelidir. Ayrıca konuşma yeterliliğinin geliştirilmesine de sürekli olarak çalışılmalıdır. E. Anne, abdest kontrolü, abdestine haber verme, daha sonra gerekli temizliği yapmayı uygun yaşlarda çocuğunu öğretmelidir. F. Çocuk emekleme ve ilk adımlarını atma olgunluğuna erişince ses kaynaklarına doğru ilerlemeye alıştırılmalıdır. Biraz ötesinde ses çıkaran bir oyuncağa doğru ilerlemesi teşvik edilir. Daha sonra bulunduğu odanın içini, eşyaların yerini, oda kapısından çıkınca nerelere gidildiğini, varsa merdivenin yerini öğretmek gerekir. 3 yaşına kadar bu durumdaki çocuğun evinin içinde kendi başına hareket edebilir duruma getirilmesi gerekir. Bahçe ya da oyun yerinde tırmanma, atlama, kalas köprüde dengesini bozmadan yürüme olanaklarını elde etmelidir. G. Annenin çocuğuna mümkün olduğu kadar erken bir yaşta soyunup giyinmeyi, giyim eşyalarını kolayca bulabileceği yerlere intizamlı olarak yerleştirmeyi de öğretmesi gerekir. Bu arada odasını, oyuncak ve öteki eşyalarını düzenli tutmak, bulabileceği yerlerde bulundurmak gibi alışkanlıkların da temelinin atılması gerekir. H. Son olarak annenin erken bir yaştan başlayarak çocuğa kişisel temizliğin yollarını da öğretmeye başlaması gerekir. Sabahları el yüz yıkama, diş fırçalama, anneye banyosunda yardım etme, yemeklerden önce ve sonra elini ağzını yıkamak gibi becerilerin de öğretimine girişilmiş olmalıdır. Bütün çocuklar gibi görmeyenler de su ve sabunla oynamayı sevdikleri için uygunsuz baskı ve yaşantılara meydan verilmediği takdirde bunları severek öğrenir. İ. Anne çocuk dolaşabilir duruma gelir gelmez önce ev çevresindeki eşya, araç ve gereçlerin niçin ve nasıl kullanıldığını tanıtmalıdır. Sonra ev dışındaki çevrede bulunan dükkan, yapı, taşıt aracı, canlı ve cansız varlıkların özelliklerini yoklatıp koklatarak tanıtılmalıdır. Evvelce de belirtildiği gibi gözün erken yitiren çocuklar için bu tür yaşantılar önemlidir. J. Kör çocuk oyun ve oyuncak gereksinmesi duyar. Bu konuda yapılacak seçimlerin durumuna uygun ve onu geliştirici nitelikte olmasına dikkat edilmelidir. Gören çocuklar için ilginç olabilecek kurgulu ve hareketli oyuncakların bunlar için değeri olmayabilir. Çıngıraklı lastik top, lastik bebek ya da hayvan modelleri, plastilin, ip, boncuk dizmek, bloklarla oynamak, kum, çamur gibi şeyler önerilebilir. Kısacası görme özrü olan çocuk, aile çevresinde bu yönlerde gerekli eğitim edinmiş olarak gelirse, anaokulu bu sağlam temelin üzerine gerekenleri kurmaya girişebilir. Aksi takdirde, vaktinin önemli bir kısmını yanlış, bozuk ve eksik kalanlarının düzeltilip giderilmesine harcamak zorunda kalır. B. Anaokulu, yukarıda belirtilen ve başlatılan alışkanlık ve becerilerin gelişimini sürdürmeye elverişli bir ortam olmalıdır. Bunun gerekleri şunlardır. A. Yeteri kadar geniş, güneşli, mümkünse düz ayak bir anaokulu odası olmalıdır. Eşya ve mekan, yemek, dinlenme ve gerekli etkinliklerin yapılmasına elverişli olmalıdır. B. 100 numara, lavabo gibi kolaylıklar çocuklarca kullanılabilecek büyüklük ya da çapta olmalıdır. C. Ana sınıfına bitişik özel bir açık hava oyun alanı bulunmalıdır. Kum havuzu, salıncak, kayma ve tırmanma yerlerinden başka tavşan, tavuk kümesi, köpek ya da kedi evi gibi olanaklar bulunmalıdır. Burada yağmurlu havada sığınabilecek bir sundurmanın bulunması da uygun olur. Ç. Sınıf odasında piyano, teyp, pikap gibi müzik araçları ile çalar saat, ötücü kuş kafesi ya da kafesleri bulundurmalıdır. D. Gerek bahçede, gerekse sınıfta iri soğanlı ya da tohumlu bitkilerin ekileceği ve gelişimlerinin izlenebileceği saksı ve çiçeklikler bulunmalıdır. E. Üç tekerlekli bisikletler, sökülüp takılarak ev ve oyun yeri durumuna sokulabilen iri parçalı tahta parçaları, kil, plastelin ve benzeri oyun ve öğretim araçlarına ihtiyaç vardır. F. Koklama ve dokunma duyularını uyarıp etkileyecek kumaş parçaları, koku şişeleri de bulundurulmalıdır. Bu araç ve gelişlerle donatılmış olan eğitim ortamında şu etkinliklere girişilmelidir. A. Söz ifade ve kavram geliştirme etkinlikleri. Günlük yaşantıların anlatılması, kullanılan sözcük, terim ve kavramların anlamlarının tartışılması ve belirlenmesi gibi. Hikaye anlatıp önemli noktalarını tekrarlattırmak ya da kendilerini hikaye anlattırmak da bu amaçla kullanılabilir. Anlatılan veya okunan hikaye ve masalları temsil ettirmek de aynı yararı sağlar.